Ayrım 13, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu, Sayfa 111, Beyoğlu'nun kravatsız esnafı. Kadim bir mesleğin ara bulucuları olarak haklı, bir o kadar da şaşırtıcı bir ün edindiler. Bazıları mesleği bir sanat gibi düşünüp prensipleriyle şekillendirdi, bazıları devletle içli dışlı olarak yükseldi, aynı nedenle yerle bir oldu. Resmi erkanla yıldızı hiç barışmayanlar bu yüzden imparatorluklarını inatla şehrin dışına ücra köşelerine taşıyanlar vardı. İstanbul'da yüzyılın başında kayıt altına alınan fuhuş 1. Dünya Savaşı ve mütareke döneminde zirveye çıktı. Beyoğlu'da kravatsız çıkılmazdı palavrasının hüküm sürdüğü yıllarda Pera'da 2, Galata'da 1 bölgede faaliyet gösteren onlarca genelev vardı. Pera'da Missouri zırhlısı geldiğinde baştan başa boyanan abanoz yani halas, Galata'daki Ziba ve Karaköy'deki zürafa sokak en büyükleriydi. Pera'daki bu genel evlerin mama olarak anılan işletmecileri Yahudi, Ermeni ve Rumlardan oluşuyordu. Türkler Aksaray, Langa, Kasımpaşa'daki evlerde bu işi yapıyordu. Edirne kapıdaki umumhanesiyle meşhur olan Langa Fatma ilk namlı mamalardan biriydi. Pek çok aracı bu sektörden gelip geçti ama Zurnik ya da gerçek adıyla Berç Güler Persahyan sanatını bulutların üzerine çıkardı. Zurnik gazetelerde tanınmadı. Mesleğinin hakkını verdiği zamanlarda televizyon da yoktu. Yine de adı kulaktan kulağa yayıldı. İstanbul'un en meşhur simalarından biri oldu. Kendisine seksüel prodüktör, asri kayınpeder gibi oyuncaklı unvanlar yakıştırsa da adlı adınca pezevenk dendiğinde de bunu dert etmiyor, sadece ulu orta küfür olarak kullanılmasına itiraz ediyor, mesleğiyle övünüyordu. Dipnot, Agah Özgüç, adamını bulursanız o Zurnik'tir. www.haberdukkanı.com. Bunun sadece bir istisnası olmuştu. Bana pezevenk diyenlerin ekserisine gülmüşüm, hiç gücenmemişim. Hayatta bir defa utandım bir insan bana pezevenk dediği vakit. Yerin dibine battım. Rahmetli karımdan 7-8 sene saklayabilmiştim ne iş yaptığımı. Bir gün nereden öğrenmişse öğrenmiş, daha kapıdan içeri girerken yüzüme tükürdü. Sen pezevenkmişsin dedi, yerin dibine geçtim. Çünkü bunu söyleyen insan karımdı. 1911 yılında Kumkapı'da doğmuştu. Hayata bir otomobil tamircisinde çırak olarak başladı. Taksi şoförlüğü, dans öğretmenliği yaptı. Turan Bar'da düzenlenen dans yarışmasında 25 çiftin arasında partneriyle birlikte birinci oldu. Beyoğlu'nun büyüsü erken yaşlarda onu da sarmış, hep Yeşilçam civarlarında dolaşmıştı. Okul arkadaşlarının taktığı lakap Zurnik neredeyse adı oldu. Mesleğe şoförlük yaparken tesadüfen başlamıştı. Zaman sürükledi beni oraya diyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında mesleğini İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinde Ayatriyada Kilisesi'nin bahçesine komşu Eftalikus kahvesinde icra ederdi. Camların buğulandığı caddeden geçenlerin puslu silüetlere dönüştüğü soğuk kış günlerinde bile sobaya değil telefona yakın oturur, her an aman ocağına düştük diyecek bir müşteriyi beklerdi. Kadınları pazarlıyordu. Beyoğlu'na yıldız olma hayaliyle gelip bütün kapıları aşındırdıktan sonra pes eden, kimi kimsesi olmayan, olsa da kalmayan kadınlara müşteri buluyordu. Kızları arasında sadece ümidini kaybetmiş olanlar değil, eni konu tanınan sinema oyuncuları, 1-2-45'liği yayınlanmış şarkıcılar, güzellik kraliçeleri de vardı. Adı 1951 yılının soğuk 23 Mart günü sabaha karşı bizzat Emniyet Müdürü Kemal Aygün'ün yönettiği ve 30 civarında polisin katıldığı büyük kumarhane baskınında gazetelerde yer aldı. Piremeci Mehmet Sokağı 14 numaranın giriş katında Fevzi ve Fethi kardeşlerin kumarhanesini uzun zamandan beri izleyen polisler gece 23'ten itibaren müşterilerin tamamlanmasını beklemişlerdi. Büyük Doğu gazetesinin sahibi ve Büyük Doğu Cemiyeti'nin başkanı Necip Fazıl ile Berç Güler ağır ağır kapıdan girip bakara masasının başına oturduğunda operasyon başladı. 18 kişiyi toparlayıp önce Beyoğlu'ndaki müdüriyete, sonra da suçüstü mahkemesine götürdüler. Haberi alan gazeteciler de adliyeye üşüşmüştü. Kumarbazlardan iş adamı Fahri Kutbay gazetecilere bastonla saldırmıştı. Üstad Necip Fazıl ise önce ''Ben sarı basın kartı hamiliyim'' diye itiraz etmiş, gece 4'te valiyi aramaya kalkmış, bu da kabul edilmeyince polislere ''Bana yardım edin, müşkül durumda kaldım, ben bu eve sizin malumatınız altında tetkik için gitmiş olayım'' teklifini yapmıştı. Hiçbiri olmayınca üstad mahkemede ''Ben gazeteci ve muharririm. Kumar oynayanların ruhi ahvali üzerine incelemeler yapıyor ve bu mevzuda yeni bir eser yazmak istiyorum.'' demişti. Gazetelerin birinci sayfasındaki fotoğrafta Necip Fazıl'ın yanında gururla dikilen de Berç Güler'di. Dipnot: Beyoğlu'nda büyük bir kumarhane basıldı. Milliyet, 24 Mart 1951. Zurnik 15 yaşından beri kumara tutkundu. Bu babasından gelen bir eğilimdi. Bayrağı daha da ileri taşımış, kazandığı bütün parayı kumara yatırmıştı. Öyle ev apartman değil, 6-7 tane mahalle yedim kumarda diye anlatacaktı bunu. Abanos sokaktaki genel evler 1964 yılında kapatıldığında da Zurnik'in işleri bundan etkilenmedi. Eğlencenin her türü, alkol, uyuşturucu ve kumar Beyoğlu'nda kalmıştı ve seçkin müdavimleri gecenin bir vakti de olsa onu bulabiliyordu. Anlattığı hikayelere hiç yaşamadıkları da yakıştırıldı, efsaneye dönüştü. Tek işi bu değildi, tiyatrocuydu. Süreyya Operetinin oyuncular arasında yer almış, Semiha Berksoy, Toto Karaca, Ali Sururi gibi isimlerle çalışmıştı. Zurnik hem Beyoğlu'nun hem Yeşilçam'ın tiyatro dünyasının, gazetecilerin, politikacıların, iş adamlarının, orta ve büyük boy tüccarların kara kutusuydu. Yeşilçam'la içli dışlı olduğu için sinemanın kodamanları da müşterileri arasındaydı. Sonradan pek çok yıldızın onun kanalıyla piyasaya girdiği de rivayet edildi. Aslında bu rivayetin nereden kaynaklandığını anlatmıştı. ''Bir kadın düştü elime, annesi babası ölmüş. Ölünce de bu bataklığın içine saplanmış. Esmer, güzel gözlü bir sinema yıldızına çok benziyor. O kadar benziyor ki yan yana koy, kimse ayırt edemez. Anadolu'dan akın akın geliyorlar. Ben de harıl harıl pazarlıyorum. Film yıldızı diye yutturuyorum saf zamparalara. Bunu benden başka kimse yapamazdı. Çünkü isim var ortada, Zurnik ismi var. Diyecekler ki Türkiye'nin en büyük kadın pazarlamacısından film yıldızı aldık. Polis baskınında Zurnik'in küçük not defterlerini bulmaya müşterileri arasındaki politikacı, bürokrat, sanayici, akademisyen ya da tüccarları öğrenmeye çalışırdı. Bir defa bile müşterilerini ele vermedi, ağzı sıkıydı. Ben zamanında bakanlara bile kadın bulurdum ama benden laf çıkmazdı hiç. Laf çıksa Türkiye yerinden oynardı inan. Ne profesörlere, fabrikatörlere, büyük adamlara kadın buldum. Anılarımı yazmam için 500 bin lira teklif ettiler. Çok büyük paraydı. Bunu teklif edene yazarsam seni de yazarım dedim. Olmaz öyle şey dedi. Olmaz tabii. Onun için de yazmam. İşini emek harcadığı bir meslek olarak görüyordu. Ben vasıtaydım, seks prodüktörüydüm. Pezevenk deniyor bize ama kabul etmiyorum. Ben kendi rızalarıyla bu işi yapmak isteyen kadınları pazarlıyorum. Onlarla beraber olmak isteyen erkeklere aracılık yapıyorum. Pezevenklik Avrupa'da ayıp değil aslında. Bu da bir meslek, tüccarlık gibi emek sarf ediliyor. Kendisine pezevenk denildiğinde ne hissediyordu? Zurnik bu soruya hep aynı anıyı anlatarak cevap verdi. 4 kişi kumar oynuyoruz. Masada sinemadan tanınmış adamlar var. Bana çok güzel kağıtlar geliyor, habire kazanıyorum. Biri amma kağıt akıyor pezevenge dedi. Öteki yeter be yahu pezevenk dedi. Şöyle kafamı kaldırıp yüzlerine baktım. Anladılar, sustular. Nikahlı karılarını yıllarca satmışım. Ben neler gördüm geçirdim. Evli çiftten kadını biriyle, erkeği biriyle aynı otelde buluşturdum da ruhları duymadı. Ama bak, yuva yıkmamaya çok dikkat etmişimdir. Ben namuslu pezevenktim. Hep iyiliğim dokunmuştur insanlara. Dipnot: Nerede Eski Fahişeler? Nokta Dergisi, 24 Şubat 1985. Şairdi, senaryo yazarlığı yaptı. B.Z. Güler adıyla sinema dergilerine ilanlar vererek senaryolarına müşteri aradı. Senaryolarından Kim Bu Adam, Kanlı Dudak ve Siyah Etekli Kız filme çekilmiş, afişlerinde koca harflerle B.Z. Güler imzası yer almıştı. Zurnik filmlerde oyuncu olarak da yer aldı. Aram Gülyüz'ün yönettiği Babanın Kızları filminde gerçek hayat hikayesini canlandırıyor bir pezevengi oynuyordu. Üzüntüyü Bırak, Yaşamaya Bak yazan kart vizitinde Diyojen bari bir fenerle yarı erkek yarı kadın benzeri bir karikatürü vardı. Kart vizitlerinde de seksüel prodüktör, asri kayınpeder gibi unvanlar kullanıyordu. Adamını Bul sloganı Muammer Karaca'nın Zurnik'in hayatını canlandırdığı bir oyunun da adı olmuştu. Hayatının son zamanlarında Galatasaray Hamamı ile Yunan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu caddeye açılan Başağaç Çeşmesi sokağında faaliyet gösterdi. Röportaja gelen gazetecilere bütün ısrarlara rağmen müşteri bilgilerini topladığı defterlerin yerini söylemedi. Satın alma tekliflerini geri çevirdi. 1986 yılında 75 yaşını devirdiğinde jübile yapıldığı söylentilerine ''Yok be babacığım, yok be anam, pezolara jübile yapıldığı nerede görülmüş? Karım öldü diye aralarında para topladı arkadaşlar, eski evlatlarım, hepsi o, yoksa jübile falan yok.'' dedi. Berç Güler herkesin ödünü koparan anılarını da yazmış, okuması için o dönemde bir derginin yayın yönetmenine teslim etmiş fakat bir ses çıkmamıştı. Beyoğlu Turnacıbaşı Caddesi'nde tuttuğu dükkanda emlakçılık da yaptı. Bu mekanda zampara yapımcılar, yönetmenler ve kızların katılımıyla senaryo çalışmaları yapıldığı da rivayet ediliyordu. 1987 yılında Hafta Sonu gazetesinde Sami Başaran ile yaptığı röportajda mesleği bırakalı 15 yıl olduğundan bir kitap yazdığından söz ediyordu. Yakında bir kitabım çıkacak. Adı da Bu Kitap Başka Kitap. Kitabımda her şey yazılı. Dünyaya nasıl geldim, nasıl pezevenk oldum, hangi şartlar altında kimleri tanıdım. Hepsi var kitabımda. Fakat Zurnik'in sözünü ettiği kitap hiç çıkmadı. Anılarının bir bölümü Hafta Sonu gazetesinde yayımlandı ama ser verip sır vermedi. Ömrünün son günlerini Kurtuluş'taki küçük eviyle Yedikule, Sırp Purgiç Ermeni Hastanesi arasında geçirdi. 1988 yılında 77 yaşında hayatını kaybetti, sessiz sedasız gömüldü. Devletin sevgilisi, devletin düşmanı, Lüks Nermin. O sabah hem mali hem de polis müdürleri muhabirlere yanınıza foto muhabiri alıp adliyeye gidin demişlerdi. Bu iyilik hayra alamet değildi. Gazeteciler bir süredir emniyete alınmıyor, yaptıkları haberler sürekli tekzip ediliyor ya da yayın yasağı getiriliyor, yayın yasağı haberine de yayın yasağı getiriliyordu. Bir hafta önce Pangaltı Eşref Efendi sokağındaki bakkal İlya Gübegündüz bir gangster tarafından soyulmuştu. Gazetecilere soygunu bütün detaylarıyla anlatan İlya emniyete götürülüp polis müdürü Faruk Oktay'la görüştükten sonra ''Ben soyulmadım, bu bir hayaldir.'' diye ağız değiştirdi. Öfkelenen 12 polis muhabiri bir araya gelip bir deklarasyon yayımlayarak olup biteni anlattı. Polisin baskısı gözler önüne serildi. Deklarasyonun ardından umulmayacak bir şey oldu. O sabah emniyetin kapalı kapıları gazetecilere ardına kadar açıldı. Bir hafta önce selamı bile esirgeyen polis müdürleri gayet nazikti. Gazeteciler hangi dağda kurt öldü diye düşünerek 18 Mayıs sabahı büyük postanenin üst katlarında çalışan adliyenin yolunu tuttular. Sürprizi merak ediyorlardı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nin önüne geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Beyaz ipek pardüsüsü, beyaz deri çantası ve beyaz iskarpinleriyle pembe camlı güneş gözlüklerinin ardından Lüks Nermin şaşkın şaşkın bakıyordu. Dipnot Doğan Katırcıoğlu, olur böyle vakalar. İstanbul Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1998. Bir polis, işte arkadaşlar, Lüks Nermin denilen kadın bu dedi. Gazeteciler onun kim olduğunu gayet iyi biliyordu. Beyoğlu Zambak Sokak Nermin Apartmanı'ndaki randevu evinin patroniçesiydi. Müşterileri iş dünyasının, bürokrasinin, politikanın kaymak tabakasıydı. Bakanlar, vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, saygın iş adamları, yazarlar, sanatçılar. değil sıradan bir polis, bir müdür bile sokağından geçmeye çekinirdi ve şimdi mahkeme kapısında bekliyordu. Giovanni Sconiamillo, Beyoğlu'nda Fuhuş'un Tarihi adlı kitabında lüks derbinin evine az buçuk Fransız tarzı geleneği sürdüren ülke çapında bir randevu evi. Meşin koltuklu, kırmızı kadifeli bir salon, kahve ve lokum ikramları. Fransızcayı, İngilizceyi paralayan bir teşrifatçı kız. Kızların sayısı pek kalabalık değildir, 5 ya da 6. Fakat serviste yok yoktur diye anlatıyordu. Gazeteci Yılmaz Çetiner de lüks derbinin evi pek ünlüydü. Fevkalade güzel kızlar çalışıyordu orada. Hatta bazı ünlü dansözler, film yıldızları derbinin özel servisindeydiler sözleriyle anlatıyordu lüks dermini. Çetiner bekarlık zamanında derbinin müşterileri arasında olduğunu da açık sözlülükle itiraf ediyordu. Flaşlar patlayınca lüks dermin yüzünü kapadı, çantasını gazetecilere doğru savurdu.
''Yeter!'' dedi. ''Saygısızlık etmeyin!''
Polislerden biri ''Saygısız sensin!'' diye cevap vermeye kalkınca açtı ağzını, yumdu gözünü.
''Bunun hesabını çok pahalıya ödeyeceksiniz. Kemal nerede? Ferit nerede? Neredesiniz ulan pezevenkler?''
İsimlerini saydığı kişiler belediye başkanı ve emniyet müdür yardımcısıydı. Polisler ürktü. Nermin'in ağzını kapatmaya çalıştılar.
''Hani ulan gazeteciler yoktu?'' ''Sen git, seni buraya gönderen emniyet müdürü gelsin.'' diye bağırdı.
Polisler kıpkırmızı oldu. Lüks Nermin, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Sözen'e koruması için yılda 20 bin dolardan fazla para veriyordu. Ayrıca belediye başkanından bakanlara, bürokratlara kadar pek çok kişiyi de bila bedel ağırlıyor. Devlet erkanının isteği üzerine pahalı kızlarını istenilen her yere gönderiyordu. Dipnot: bir vesika meşhur Ferit Sözen anlatıyor. Akis dergisi 3 Ekim 1960. Mesele de bu devlet hizmeti yüzünden çıktı. 3 hafta önce Endonezya Devlet Başkanı Ahmet Sukarno Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes tarafından karşılanmıştı. Konuk devlet başkanı Celal Bayar'la birlikte bir trenle İstanbul'a geçmişti. Kalacağı Şale Köşkü'nde mehter takımıyla karşılandı. Ertesi gün Savarona yatı ile bir gezinti yaptı. Resmi program bitti. Şale Köşkü'ndeki gayri resmi program başladı. Bunun için günler öncesinden hazırlık yapılmış, lüks Nermin en güzel kızlarından Nili kıyafetlerine kadar özenle hazır etmişti. Gece vakti siyah uzun bir kadillakla Zambak sokağa kadar gelen iki sivil polis Nil'i alıp Şale Köşkü'ne bıraktı. Nil, İstanbul'un varlıklı ailelerinden birinin kızıydı. İyi eğitim almış, İngiltere'de okumuştu, iki dil biliyordu. Bir süre önce belalı sevgilisinin isteği üzerine Nermin'le çalışmayı bırakmıştı. Ama o gece için Nermin'in ısrarına karşı koyamamış gelmişti. Ahmet Sukarno ile Nil o gece Şale Köşkü'nde geçirdi. Sukarno sabah Nil'e elmas bir yüzük hediye etti ve havaalanına doğru yola çıktı. Tatsız haber birkaç gün sonra patladı. AP ajansı 1 Mayıs'ta geçtiği Varşova mahreçli haberde Endonezya Devlet Başkanı'nın hastalandığını duyuruyordu. Detaylar Dışişleri kanalıyla geldi. Sukarno bel soğukluğuna yakalanmıştı. Sebebi Şale Köşkü'nde Nil ile geçirdiği o geceydi. Devletin lüks derbine karşı sonsuz şefkati yerini ani bir öfkeye bıraktı. Ahlak zabıtası şefi Bahri komutasındaki polisler 18 Mayıs 1959 gecesi Zambak sokaktaki derbin apartmanının kapısını kırarak içeri girdi. Patron vekili şaşkındı. Polisleri önce ziyarete geldiler zannetti. Amerikalı 5 zenci denizci ve 9 kadın yakalanmıştı. Evde 135 dolar bulunmuş, Nermin'in bahçeli evlerdeki villası aranmış, kaçak eşyalarla birlikte 1350 dolar daha bulunmuştu. Polisler gazetecilerin kulağına Türklere 200 lira olan vizitenin Amerikalılara bunun yarısı bile tutmayan 10 dolar olduğunu üfürdü. Bu kamuoyunda infial yarattı, devlet yasaları hatırlamıştı. Lüks Nermin fuhuş yaptırmak, kaçak döviz ve kaçak eşya bulundurmakla suçlandı. Lüks Nermin yapılacak baskına haber almış, hatta kaçak eşya varsa diye uyarılmış, bavullara doldurulan eşyalar elektrikçiye emanete bırakılmıştı. Polisler elektrikçiyi de gözaltına aldı. Baskında yakalanan 9 kadın Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne götürülmüş, gazeteler içlerinde iki güzellik kraliçesi olduğunu duyurmuştu. Vali Ethem Yetkiner sıkı müşterisi olduğu lüks derbine yapılan baskından 2 gün sonra yaptığı basın toplantısında çekingendi. Yakalananlar içinde iki güzellik kraliçesi olduğu iddiasını yalanlamakla yetindi. Lüks Nermin 3 milyon liram var harcar kurtulurum diye düşünüyordu. Avukatı mahkemede nazik biçimde en yüksek nakdi kefaleti takdime amadeyiz diye savunma yaptı. Fakat emir büyük yerden gelmişti. Bağımsız yargı o günlerde polislerin ceplerinde bulunan isim yeri boş bırakılmış, altında hakimin imzası ve mührü olan tutuklama müzekkereleriyle işliyordu. Lüks Nermin ya da asıl adıyla Şaziye Zeren Topçu hemen tutuklandı ve Sultanahmet cezaevine kapatıldı. Karardan hemen sonra mahkemeden çıkarken üzülen bir yakınını ''Merak etme kızım, krallar bile yataklarına kral olarak yatarlar, sabahleyin kendilerini cezaevinde bulurlar.'' diye teskin etti. Hakkında açılan 3 ayrı davaya tekel müdürlüğünün hemen herkesin kullandığı kaçak sigaralar nedeniyle açtığı 4. dava eklendi. Mahkemede kendisine lüks dendiği hatırlatılınca ''Lükslükle alakam yok ama öyle diyorlar.'' dedi. Öfkeliydi. Hakimin önünde avukatlarına dönüp ''Şahitlere soruları ben soracağım, siz karışmayın.'' diye buyruk verdi. Lüks Nermin basılan evin sahibi olduğunu reddetti. Suçu yanında çalışan İkbal'e yıkmaya çalıştı. İkbal şaşırmıştı. ''Ben sadece işçiyim.'' diye ifade verince mahkeme çıkışında Nermin tarafından tekmelendi. Lüks Nermin baskından 2 hafta önce Eyüp Sultan'daki Hazreti Halid'in sandukasına yaptırılacak örtü için 15 bin lira yardım yapmıştı. Ancak baskını ve Nermin'in kim olduğunu öğrenen imam bu parayı geri çevirmişti. Villada bulunan 100 bin lira değerindeki kaçak eşya sorulduğunda bir bölümünün piyasada bulunduğunu söyledi. ''Bir bölümü içinde bana mühim insanları hediye etti.'' dedi. Hakim mühim insanların kim olduklarını sorduğunda sustu. Bu o mühim insanların anlayacağı bir mesajdı. Jet hızıyla yapılan yargılamalarda önce döviz kaçakçılığından 1 yıl hapis cezası, 1000 lira para cezası ve 1 yıl meslekten men cezası verildi. Karar aynı hızda onanarak kesinleşti. Lüks Nermin bu cezalara rağmen suskunluğunu sürdürdü, servetinin yarısına yaklaşan 1,5 milyon liralık vergi cezasını da sineye çekti. Fakat 27 Mayıs 1960'ta askerlerin Menderes'i devirerek yönetime el koyması her şeyi allak bullak etti. Darbenin ardından Demokrat Parti yöneticileri için başta Bayar ve Menderes olmak üzere resmi bir karalama kampanyası başladı. Eski yöneticiler düşükler diye anılıyor, gazeteler tarafından yolsuzluklar ve rezillikler abartılı bir dille anlatılıyordu. Bu dönemde Lüks Nermin'in bildikleri mücevher değerindeydi. Nermin en değerli parçaları göstermekte tereddüt etmedi. ''Beni bir tertip karşısında bırakmalarından 1 yıl sonra Allah onlardan intikamını aldı.'' diyordu. İsim isim anlatıyordu olup bitenleri. Sabık devlet ve hükümet erkanıyla İstanbul'daki idari mekanizmanın başında bulunanlara yıllarca hizmet ettim. Hem de maddi hiçbir karşılık almadan. Yabancı devlet reislerini ağırlama vazifesini de yaptım. Ancak bu vazifelerden birini sırf hasta olduğum için arzularını reddedince bir tertip karşısında bırakıldım. Döviz kaçakçılığıyla suçlandım. Ben onlara kadın verdim. Bir kadın bana 1000 liraya geliyordu. Sırasında 7 kadın birden verdim. 10 para alamadım. Sabıklar için harcadığım para 300 bin lira civarında. Bir defasında örtülü ödenekten bana verilmek üzere 30 bin lira çekildiğini duydum. Bu paradan 1 kuruş bile görmedim. Kadınları Beyoğlu Ahlak Şubesi Şefi Bahri İnoğlu ile Emniyet Amiri İhsan Özben birlikte gelip alırdı. Vali Ethem Yetkiner de Allah'lık bir adamdı, bana her gün gelirdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Sözen'le aram açıldı, beni ortadan kaldırmaya çalıştı. Dipnot randevu evlerini haraca kesen düşüklerin duruşmaları başladı. Cumhuriyet 9 Şubat 1961. Lüksner Meskuarna olayını geçiştiriyor, bel soğukluğundan hiç söz etmiyordu. Kendisinden 3.4 milyon lira usulsüz vergi tahsil edenlere 2 milyon liralık tazminat davası açacağını söylüyor. Yıllarca randevuculuk yaptım. Bunu hem devlet erkanı hem de İstanbul'daki idareciler biliyordu. Yıllarca göz yumdular diyordu. Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Sözen'le randevu evleri, otel ve kumarhanelerde rüşvet mekanizmasının nasıl işlediğini anlattı. Sözen paraları Bedri isimli eski bir polis aracılığıyla topluyordu. İlk defa kendisini Lüksner Bin'e gönderdim. Git kendisine söyle bana para göndersin. Yoksa kendisini berbat ederim dedim. Başlangıçta Lüksner Bin'den ayda 500 lira sızdırdığını, rakamın giderek arttığını ve yılda 40 bin lirayı geçtiğini anlattı. Lüksner Bin bildiği işi yapmayı sürdürdü. Hükümet erkanıyla arasını da düzeltmeyi başardı. Evlerine sık sık baskın yapan ahlak zabıtası şefi Aziz Dostgül'ü önce bu işte suyun kaynadı, yakında kökünüzü kazıyacağım diye tehdit etti. Bar ve pavyoncuları temsilen Ankara'ya giden bir heyet, Aziz Dostgül'ün sık sık turistik yerleri basarak müşterileri rahatsız ettiğini söyledi. Dostgül bir hafta sonra polis okuluna tayin edildi. Lüksner Bin yaşadıklarından ders almış olmalı ki işlerini sessiz sedasız yürüttü. Adını gazetelerden uzak tutmayı başardı. Son olarak Zambak Sokak'taki evi basıldığında 70 yaşındaydı ve evde bulunan 4 kadının pansiyonundaki kiracılar olduğunu öne sürüyordu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 122.